Ayrım 8. Claude Achille Debussy. C L A U D E A C H I L L E D E B U S S Y. 22 Ağustos 1862 Saint-Germain-en-Laye, 26 Mart 1918 Paris. Ünlü Fransız bestecisi, yoksul bir ailenin 5 çocuğundan birisidir. İlk müzik derslerini teyzesi Madame Roustan'dan almış, daha sonra Kanda, Kerutti adında bir piyanistin yanında bilgisini ilerletmiştir. Bir aralık ressam olmaya heveslenen genç sanatçı, müzikten vazgeçemeyeceğini anlayınca Chopin'in öğrencilerinden Madame Mout de Fleurvy ile çalışmaya koyulmuş, 1873'te Paris Konservatuvarı'na devama başlamış, 1884'te L'Enfant Prodigue adlı kantatıyla Roma ödülünü kazanmıştır. Debussy yurduna döndükten sonra 5 yıl sıkıntılı bir devre yaşamış, bu arada özellikle Wagner'in verimini incelemiştir. Bu süre boyunca yaşamını müzik dersleri vermekle, gazine orkestralarında çalışmakla kazanmış, çağının ünlü edebiyat, resim ve müzik kişileriyle tanışarak aralarına katılmıştır. 1893'te Mallarmé'nin Prélude l'après-midi d'une faune adlı şiirinden esinli aynı adı taşıyan bir parça bestelemiş, bu yapıtla müzikte yapmak istediği devrimin ön örneğini vermiştir. Anlatım yönünden empresyonizm, izlenimcilik okuluna dayanan bu devrim yeni armoni buluşları getiriyor. Çağının bestecileri arasında yayılıyordu. 1913'te konser gezilerine çıkmış, 1915'te kanser belirtisi üzerine ameliyat olmuş, 1918'de Alman mermileri Paris yakınlarında patlarken yaşama gözlerini kapamıştır. Müzikte yeni bir çağın kurucusu olan Debussy, yetişme yıllarında önce Massenet'in lirik partisyonları, Wagner'in güçlü dramları etkisinde kalmış, sonraları Fransız resim sanatı ve edebiyatına eğilerek onların ışığında önemli verimini hızlandırmıştır. Büyük yeteneği derin duygusu sayesinde doğa renklerini olduğu kadar iç evreninin tüm duygu kıvrımlarını da ustalıkla belirten sanatçının orkestraya getirdiği değişik armoniler de çağımız müziğinde derin etkiler yaratmıştır. Debussy'nin başlıca yapıtları şunlardır. Orkestra için La Mer, Deniz, Prélude à l'après-midi d'une faune, Image, Danse, Printemps, İlkbahar, Oda Müziği, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Piyano için Estamp, Image, Çocukların Köşesi, L'Enfant Prodigue adlı bir kantat, Je, Oyunlar adlı bale, Péléas et Mélisande adlı bir opera ve piyano için prelütler. Péléas et Mélisande, 5 perdelik opera, metin, Maurice Maeterlinck, ilk oynanış 1902 Paris, başlıca kişiler Mélisande, parantez içinde soprano, Golaud, parantez içinde bariton, Geneviève, parantez içinde kontralto, Kral Arkel, parantez içinde bas, Péléas, parantez içinde tenor, Inault, parantez içinde mezzo soprano, Doktor, parantez içinde bas, konunun geçtiği çağ ve yer, efsanelerdeki Alamont krallığı. Kral Arkel'in torunu, Golaud, avda yolunu kaybetmiş, pınar başında güzel bir kıza rastlamış, evlenmiştir. Durumu annesi Geneviève'e yazmış, büyük babasını haberlemesini ve bağışlaması için aracılık etmesini istemiştir. Yeni gelin Mélisande şatoya gelmiş, buradaki sıkıntılı yaşamından usanmıştır. Çevresindeki tek ilginç insan, Glod'un üvey kardeşi sakin, durgun bir genç olan Péléas'dır. Şato bahçesindeki havuzun başında onunla oturmuş, evlilik yüzüğüyle oynamaktayken havuza düşürmüştür. Bulmak olanaksızdır. Yüzüğün kaybolduğu anda Glod da atından yuvarlanıp yaralanmıştır. Yatağında yatarken karısının yüzüksüz olduğunu fark eder, nedenini sorar. Mélisande'ın deniz kıyısında kaybettiğini söylemesi üzerine gidip Péléas'la aramasını ister. Aradan bir süre geçmiş, Beleaz Melisande'a veda etmeye gelmiştir. Ancak kadın delikanlının gitmesine razı değildir. Ertesi gün Galot üvey kardeşine Melisande'la konuştuklarını duyduğunu söyler. Bu türlü konuşmaların tekrarlanmamasını ister. Melisande yakında anne olacaktır. Galot önce gece parkta oğluyla oturmakta, eski eşinden olan küçük oğlu Yino'da Peleaz ve Melisande konusunda bildiklerini söyletmeye çalışmaktadır. Yinold onları konuşurken ve öpüşürken görmüştür. Kral Arker gelinini sevmektedir. Onun şatoya mutluluk getirmesini dilerken Galot görünür. Melisande saçlarından tutarak yerden yere vurur. Ay ışığının aydınlattığı bir bahar gecesi Peleaz ve Melisande buluşurlar. Delikanlı gitmekte kararlıdır, veda etmektedir. Birden Galot gözükür. Eski sevgili birbirlerine sarılırlar. Galot bir kılıç vuruşuyla Peleaz'ı öldürür. Melisande kaçar fakat Galot onu da yaralayarak erken doğum yapmasına yol açar. Kadın ağır yaralı olarak yatmaktadır. Kocası pişmandır olanlardan ötürü. Melisande Peleaz'la bir günah işleyip işlemediğini sorar. Cevap hayırdır. Kadın son nefesini verir. Kral Arkel bebeği kucaklayıp çıkarken perde iner. Opera, çağın ve koşulların gerektirdiği bir zorlamanın ürünüdür. Wagner operalarının getirdiği yaygın etki, baskı ve bunalım tepkilerini göstermekte gecikmemiş, en açık itiş izlenimci akımın büyük ustası ve önderi Debussy'den gelmiştir. Güçlü bir ozanın dizeleriyle işlenen dram, tül gibi bir partisyonla örülmüş, konuşmalı teganni tekniğiyle dokunmuştur. Peleaz et Melisande, çağımız operasının en önemli yenileyici örneklerinden, devrimci denemelerinden biridir. Prelude à la prémédie d'un faun. Bir faunusun öğle sonrasına prelude. İlk yorumu 1894 Paris. Fransız edebiyatının ünlü sembolist ozanı Stéphane Mallarmé'nin Prelude à la prémédie d'un faun adlı şiiri, ressam Manet'in süslemeleriyle 1876 yılında yayınlanmış, geniş yankılar yapmıştı. Ozan'ın her şiir bir dizedir anahtarını okuyucu aramalıdır yolundaki açıklamasını bilen Debussy, adı geçen şiirin dizelerinde gizlenmiş sırları müziğiyle aydınlatmayı düşünmüştür. Programdaki not şudur. Bu prelüdün müziği Mallarmé'nin güzel şiirini özgürce anlatmak amacıyla bestelenmiştir. Özetleme bahis konusu değildir. Sıcak bir öğle sonrası bir faunusun tutku ve düşünü birbirini izleyen tablolarla çizer. Kendisinden korkuyla kaçan su ve orman perilerini kovalayarak yorgun düştüğünde gördüğü düşü doğanın gücü ve verimi kapsar. Ozan eserinin bestelenmesinden önce kuşkuya düşmüş, dinledikten sonra hayran kalmıştır. Prelüdün partisyonu müzikte yepyeni bir yönünün impresyonizm, izlenimcilik akımının bildirisidir. Debussy, armoni, biçim ve ritme yeni bir üslup, düşün ve anlam getiren bir akımla 19 ve 20. yüzyılları birbirinden ayırmış, çağdaş müziğe yürekli ve güçlü bir hareket getirmiştir. Yapıt, flütün faunusu tanımlayan arabeskleriyle başlar. Tahta nefesli çalgıların lirik ezgisi ve kemanlar perileri yansıtır. Ortalarda beliren dinamik karşıt cümleler sürerken, etkili duygusal dalgalanışların ulaştığı Doruk şiiri tamamlar. 3 Nocturne. İlk yorumu 1901 Paris. Bestecinin ünlü kemancı Eugène Ysaÿe'ye yazdığı bir mektuptan bu yapıtı önce keman konçertosu biçiminde tasarladığını öğreniyoruz. Debussy daha sonra bu düşününü değiştirmiş, 3 bölümden kurulu bir orkestra dizisi doğmuştur. 3 Nocturne, onun geçmişle ve klasik kurallarla ilintisini kesin olarak kopardığı ilk büyük verimidir. Debussy'nin inancına göre senfonik kurallar Beethoven'dan sonra çağını yitirmiş, ancak Schumann ve Mendelssohn'un bazı eserlerinde kabule değer zayıf bir görüntüyle sürmüştür. 3 Nocturne besteci eliyle yazılmış program notu şu. Bu yapıt için nocturne deyimi yoruma yardımcı olmak üzere genel ve süsleyici anlamda kullanılmıştır. Kuru bir nocturne biçiminden kaçınılmış, ışıklı oyunlar ve izlenimlerin yansımasına yardımcı unsurlar gene aynı deyime sığdırılmıştır. 1. Bölüm. Nuj. Bulutlar. Hareketsiz gibi görünen gökyüzüne kıştır. Dikkat edildiğinde gri renkli bulutların zarif beyaz ışıklarla karışarak ağır ve melankolik bir akışla kımıldadığı görülür. İkinci bölüm, Fete, bayramlar. Atmosferin dans eden ritmidir. Parlak ışık salkımları gözleri kamaştırır. Gerçeküstü bazı yaratıklar yaklaşarak bayrama katılır. Bayram, kozmik ritimlerle yansıyan müzik ve ışınla sürmektedir. Üçüncü bölüm, Siren, deniz perileri. Denizin kımıldanışları ile beliren dalgalar üzerinde yansıyan ay ışığına deniz perilerinin söylediği esrarlı bir şarkının karışmasıdır. La Mer, deniz, üç senfonik taslak. İlk yorumu 1905, Paris. Debussy'nin denize karşı nasıl büyük sevgi taşıdığı mektuplarında sık sık belirir. Denizci olamayışından her zaman yakınmış, denizi denize giren insanlardan bile kıskanmış, nota kağıtlarına bakmaktan yorulan gözlerini denizi seyrederek dinlendirmiş, onun her durumda aşığı kalmış, her zaman özlemiştir. Deniz işte bu olağanüstü bağlılığın verimidir. Kendisinin üç taslak diye nitelendirdiği eser tam tersine büyük bir dikkatle planlanmış, özenilerek gerçekleştirilmiştir. Bestecinin ses dünyası biçime bağlılıktan uzak bir çabayı, izlenimci resimde olduğu gibi tüllerle örtülü kişisel izlenimleri yansıtır. Yapıtın programlı müzikle ilintisi yoktur. Aslında resim değil, bir tür hayallerdir sunulan. Deniz'in bölüm başlıklarına şu adları vermiştir besteci. Merbey, Aile, Sanguiner, Sanguiner adalarında sakin deniz, Jeu de Vogue, dalgaların oyunu, Le Vin, Fête, Danser Le Mer, rüzgar denizi dans ettiriyor. Bu adlardan birincisi daha sonra De l'Aube au Midi sur la Mer, şafaktan öğleye dek denizde, üçüncüsü Dialogue du Vin et le de la Mer, rüzgarla denizin diyaloğu olarak değiştirilmiştir. İşin garibi Debussy, Korsika'daki Sanguiner adalarını hiçbir zaman görmemiştir. Deniz ilk yorumunda bazı eleştiriler almış, besteci Edward Lalo'nun oğlu teknikçi Pierre Lalo bu konudaki yazısında şu yargıya varmıştır. Denizi ne gördüm, ne duydum, ne de hissettim. Iberia, ilk yorumu 1910 Paris. Bu pek sevilen yapıt, bestecinin İmaj adlı yapıtta yer alan üç verimi arasındadır. Numara 1, Jig, parantez içinde bestelenişi 1909-1912. Numara 2, Iberia, parantez içinde bestelenişi 1906-1908. Numara 3, Ronde de Printemps, ilkbahar rondu, parantez içinde bestelenişi 1906-1909. Iberia, müzikli tablolar değil, bir düş, bir hayal dizisidir. Debussy hiçbir zaman İspanya'ya gitmemiş, bu ülkenin kentlerini, köylerini, insanlarını ve atmosferini sadece resimlerden ve okuduklarından tanımış, müziğini ilk defa 1889 Paris Fuarı'nda dinlemiştir. Birkaç ritm kırıntısı, birkaç mezür melodi, bir kastanyet ve bir defle İspanyol toprağına, yaşamına, havası ve suyuna girişi gerçekten şaşırtıcı bir olaydır. Hem öylesine dahice bir giriştir ki, yurdunun her türlü özelliklerini bilen, folklorunu elinin içi gibi tanıyan İspanyol bestecisi Manuel de Falla şöyle tanımlar Iberia'yı. Sevillana benzeri bir ezgiyi hatırlatan köy yankıları yıldızlı bir gecenin berrak atmosferine katılır. Endülüs gecelerinin hayran bırakan sihri, eğlenenlerin neşesi, dans eden insanların bağırış ve gitar sesleri yaklaşıp uzaklaşarak müziğin zengin ayrıntılarından doğan gerilimi sürdürür. Iberia üç bölümden kuruludur. Parle, ru e parle, şeman, yollardan sokaklardan. Le Parfum de la Nuit, gecenin güzel kokuları. Le Matin d'un jour de fête, bir bayram sabahı. Leo Delib, Leo Delibes, 21 Şubat 1836, Saint-Germain-du-Val, 16 Ocak 1891, Paris. Müziğe pek küçük yaşta başlamış, 1848'de Paris Konservatuarına girerek Adam gibi ünlü ustaların yanında çalışmıştır. 1853'te kilise orkçusu olarak yaşama atılan Delib, aynı yıl ilk opereti Dussac de Charbon'u vermiş, 1865'te Paris Operası'na koro yöneticisi olarak girmiştir. Burada ilk bale suite'i La Source büyük başarıyla temsil edilmiş, bunu aynı yıl Naila, Coppelia ve Silvia izlemiştir. Zarif, parlak bale partisyonlarıyla dünya çapında ün sağlayan Delib, opera bestecisi olarak başlıca üç yapıt vermiştir. Lakme, Le Roi, Ladi ve Jean de Nivelle. Bunlardan günümüz sahnelerinde yer alan yalnız Lakme'dir. Lakme, üç perdelik opera. Metin, Edmond Gordine ve Philippe Gille. İlk oynanış 1883 Paris. Başlıca kişiler Nilakanta, parantez içinde bas, Lakme, parantez içinde soprano, Mrs. Branston, parantez içinde mezzo soprano, Ellen, parantez içinde soprano, Gerald, parantez içinde tenor, Frederick, parantez içinde bariton. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılda Hindistan. İngiliz düşmanı rahip Nilakanta'nın kızı Lakme evin bahçesinde 5 yabancı görür. Bunlardan ikisi İngiliz subayı, üçü kadındır. Kız hemen bahçeden kaçar. Döndüğünde subaylardan Gerald'la karşılaşır. İki genç büyülenmiş gibi birbirlerini ilk anda sevmişlerdir. Nilakanta'nın yaklaştığı duyulur. Lakme subaya kaçacak yeri gösterir. Rahip bahçeye bir yabancının girdiğini öğrenmiştir. Öç almak üzere kızıyla yabancıları aramaya çıkar. Lakme pazar yerinde Gerald'ı görmüş, tehlikeyi umursamayarak konuşmaya koyulmuştur. Subayı yakındaki kutsal ormanda beraberce yaşamaları için kandırmaya çalışırken, Nilakanta, Gerald'a yaklaşarak bıçağı sırtına saplar. Lakme, yaralı sevgilisini alarak ormana götürür, tedavi eder. Bir ara onu yalnız bırakarak, içen sevgililerin bir daha ayrılmadıkları kutsal sudan almaya gider. Bu sırada Gerald'ın arkadaşı Frederick gözükür. Frederick onları uzun süre aramıştır. Gerald'ı vatan görevine çağırmaktadır. Lakme dönünce sevgilisindeki değişikliği anlar. Zehirli bir bitkiyi ezerek suyunu içer. Nilakanta da izlerini bulmuştur. Bu defa Gerald'ı öldürecektir. Lakme babasından onu bağışlamasını isteyerek son nefesini verir. Gerald kendisi için ölen sevgilisini gözyaşlarıyla kucaklarken Nilakanta kızının ruhu için dua etmektedir. Değişik iklimlerden esinli bir opera bestelemek isteyen Delib, aradığı konuyu Edmond Gordine'nin La Mariage de Loti adlı öyküsünde bulmuştur. Lakme, aynı çağın verimi olan Carmen ve Mignon'un etkilerini taşır. Tanınmış bölümler: Fantasy, Au Divin, Mensange, parantez içinde Gerald, D'où vient tu, parantez içinde Lakme, Gerald, De la fille, Paria, Çan Aryası, parantez içinde Lakme. Coppelia ya da Le Fille aux yeux de May, Emma'ya gözlü kız, bale suite. İlk sahnelenişi 1870 Paris. Üç sahnelik balenin konusu E.T.A. Hoffmann'ın gerçeküstü öykülerinden alınmıştır. Oyuncakçı Coppelius canlıya benzer güzel bebek kızlar yapmaktadır. Bunlardan en güzeline Coppelia adını vermiş, vitrinine koymuştur. Coppelia bir gün genç Frans'a öpücük gönderir. Bu durumu gören ve Coppelia'yı gerçek sanan Frans'ın nişanlısı Swahilda, kızı nişanlısından kıskanır. Dükkana girer, sonunda Coppelia'nın oyuncak olduğunu anlar. Wagner dramlarının ağır baskı ve bunalım getirdiği çağlarda Delib'in bale müzikleri yapılarındaki incelik, konuya oturuş, saydamlık ve parlaklıkla seçkinleşerek başta Çaykovski olmak üzere pek çok besteciyi etkilemiş, bu etki çağımıza dek sürmüştür. Frederick Delius F-R-E-D-E-R-I-C-K D-E-L-I-U-S 29 Ocak 1862 Bradford, 10 Haziran 1934 Gré-sur-Loing, Fransa. Bir Alman göçmen ailenin oğlu olarak doğan Delius, müziğe çok küçük yaşlarda bağlanmış, bu sanat için gerekli bilgiyi kendi çalışmalarıyla sağlamış. Bu çalışmaları boyunca babasının iyi bir iş adamı olması yolundaki öğüt ve özendirilerini kesinlikle reddetmeyen sanatçı, Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan aile malı portakal bahçelerinin yönetimini almış, daha sonra Avrupa'ya dönerek Paris'e yerleşmiş, yaşamının son yıllarında gözleri görmemeye başlamıştır. Paris yılları onun en bereketli dönemi olarak kalmıştır. Delius'un bıraktığı eserler arasında Quanga, Romeo ve Juliet Köy'de ve Gerda adlı 3 opera ve genelde birer senfonik şiir sayılan orkestra eserleri bulunuyor. Görme duygusunu yitiren sanatçıya bestelerken Eric Fenby adlı genç bir müzikçi yardım etmiştir. Bir yaz şarkısı. Eserin bazı ezgi ve öğelerini 1918'de bestelediği Yaşam ve Aşk Şiiri adlı eserinden alan besteci, Bir Yaz Şarkısı'nı 1928'de tamamlamış ve Fenby'ye şu açıklamayı yapmıştır. Bu eserin anlamına girmek için gözlerini kapayıp deniz kıyısında bir kaya üzerinde oturmakta olduğunu düşlemelisin. Gerçekten de eser böyle bir tanımlama için inandırıcı ayrıntılara sahiptir. Yaylı çalgıların sallantılı sesleri, martılar ve önce arp sonra solo kemanda beliren sakin ortam, daha sonra hafif rüzgarla kıpırdayan deniz yüzeyi, girişteki havaya dönüş ve hafifleyerek bitiş. Okan Demiriş, 9 Şubat 1942 İstanbul. Türk kemancı ve bestecisi. Öğrenimini İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Zeki Ekrem Ün'ün öğrencisi olarak tamamlayan Demiriş, Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Keman bölümüne girerek bitirmiştir. Öğrenim süreci bittikten sonra İstanbul'daki türlü müzik topluluklarında görev alan sanatçı, bir yandan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik yapmış, 1969'da İstanbul Devlet Operası Orkestrası baş kemancılığını üstlenmiş, bir ara aynı kurumun müdürlüğünde bulunmuştur. Demiriş'in başlıca eserleri arasında 4. Murat, Kar Yağdı Hatun ve Yusuf ile Züleyha adlı 3 opera, orkestra süitleri, bir piyano konçertosu bulunuyor. 4. Murat, 3 perdelik opera, metin, A. Turan Oflazoğlu. İlk oynanış 1980 İstanbul. Başlıca kişiler Sultan Murat (parantez içinde bas), Kösem Sultan (parantez içinde soprano), Sadrazam Topal Recep Paşa (parantez içinde bariton), Nef'i (parantez içinde tenor), Silahtar (parantez içinde bariton), Bostancıbaşı (parantez içinde bariton), Sadrazam Kara Mustafa Paşa (parantez içinde bariton). Konunun geçtiği çağ ve yer 17. yüzyılda İstanbul. Topal Recep Paşa'nın desteğinde Topkapı Sarayı'nı basan Yeniçeri ve Sipahiler, Sultan 4. Murat'tan Sadrazam Hafız Paşa ile başka devlet adamlarının kendilerine teslimini isterler. Sultan Hafız Paşa'yı teslim etmez, görevden alır ve yerine ayaklananların başı Topal Recep Paşa'yı sadrazam yapar. Sultanın annesi Kösem Sultan yeni sadrazamla işbirliğini sürdürür ama oğluna kötülük gelmesini istemez. Başkaldıranlar bir baskın daha deneyerek Hafız Paşa'yı isterler. Sultan kaçmasını hazırlamışken Paşa bu öneriyi kabul etmeyerek teslim olur. Bir yanda Kösem Sultan Recep Paşa sultanı tahtından indirmeyi kararlaştırırlar. Durumu öğrenen 4. Murat sadrazamı boğdurur. Annesinin haremden çıkmasını yasaklar. Sonra halk temsilcileriyle askerleri toplayarak kuracağı düzene karşı gelenlerin cezalandırılacağını söyler. Bunu Revan Kalesi'nin alınması izlemiş, sultan halka eğlenmesini emretmiş, büyük bir yangın sonucu içki ve tütünü yasaklamış, kendisini şiirleriyle taşlayan şair Nefi'yi boğdurtmuş, Bekri Mustafa'nın içki evine kılık değiştirerek gitmişse de ünlü sarhoşu bağışlamış, Fener Patriğini öldürtmüştür. Bu olayları Bağdat'ın alınması izlemişse de sultanın sağlığı ve ruhsal dengesi bozulmuştur. Durumu giderek kötüleşir. Sadrazam Kara Mustafa Paşa'ya Venedik seferini buyurduktan sonra ölür. Osmanlı Padişahı 4. Murat'ın (parantez içinde 1612-1640) yaşamından kesit veren, karakterini ustalıkla yansıtan oyun, yer yer model elementlerle anlaşılması kolay, lirik bir müzikle işlenmiştir. Operanın gene aynı özellikleri yansıtan ve müziksel yapıda yer alan motifler içeren bir uvertür vardır. Kar Yağdı Hatun, 3 perdelik opera, metin, Nezihe Araz. İlk oynanış İstanbul, başlıca kişiler Yazgül'ü, (parantez içinde soprano), Can Ali, (parantez içinde tenor), Ana, (parantez içinde mezzo soprano), Türbedar, (parantez içinde mezzo soprano), Baba, (parantez içinde bariton), Hala, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 15. yüzyılda Ankara dolayları. Köy alanında güzel yaz gülü ile köyün yakışıklı delikanlısı Can Ali'nin düğün töreni yapılmakta. Hazır bulunanlar neşe ve coşkuyla dans edip şarkı söylemektedir. İki gencin kurduğu mutlu yuvanın tek eksiği bir erkek çocuktur. İkisi de bu istekleri için Tanrı'ya yakarırlar. Dilekleri gerçekleşir. Yaz gülü bebek beklemektedir. Ancak dinmeyen bir susuzluğa kapılmış, Ağustos ortasında kar istemeye koyulmuştur. Can Ali her yana adam göndererek kar araştırırsa da gidenlerin tümü eli boş döner. Bir gece bahçede yalnız kalan yaz gülü Tanrı'dan kar isterken dileği kabul olur. Kar yağmaya başlar. Can Ali döndüğünde karısını avuç avuç kar yerken bulur. Can Ali ve anası kadını soğuktan kurtarmaya çalışırlarsa da başaramazlar. Yaz gülü hastalanır ve son nefesini verir. Böyle bir mucizenin kahramanı olduğu savunulan kadın, Anadolu'nun bazı köşelerinde rastlanan kadın ermişlere katılmış, o günden bu yana genç kızlar ve dul kadınlar türbesinde adak adayıp dilekte bulunmuşlardır. Ernst von Donani, ERNSTVONDOHNANYI 27 Temmuz 1877 Pressburg 4 Şubat 1960 New York. Macar bestecisi ve piyanisti. İlk müzik eğitimini amatör bir violonselci olan babası yanında yapmış, sonra Kösler, Thomas ve Dalbert'ten ders almış, Berlin Yüksek Müzik Okulu'nda öğretmen, Budapeşte Müzik Akademisi'nde müdür olarak görevlendirilmiştir. Ünlü yapıtı piyano ve orkestra için bir çocuk eskizi üzerine çeşitlemeler, ayrıca iki senfoni, oda müziği eserleri, Tante Simona ve Tenor adlı operalardır. Bir çocuk ezgisi üzerine çeşitlemeler. Op 25. İlk yorumu 1925 New York. Hemen tüm dünya çocuklarının tanıdığı eski bir çocuk şarkısıdır ana melodi. Mozart piyano için yazdığı 12 çeşitlemesini aynı melodi üzerine düzenlemiş, sonuna bir de fugato eklemiştir. Donani'yi piyano katmanlı orkestra için bestelediği eser baştan sona mizahi buluşlarla doludur. Orkestra uzun ve görkemli bir girişle çeşitlemeleri açar. Piyano anlam açısından tam bir karşıt hava içinde, narin ve güçsüz bir tınıyla çocuk şarkısını verir. Bunu Tutu'nun gene piyano beraberliğiyle çeşitlemeleri ve sonda Passacaglia ve Fugato biçimlerinde ustalıklı bir örgü izler. Gaetano Donizetti GAETANO DONIZETTI 29 Kasım 1797 Bergamo, 18 Nisan 1848 Bergamo. Tanınmış İtalyan opera bestecisi, ana babası bilim adamı olarak yetiştirmek istemişlerse de o müziğe karşı gösterdiği büyük istek üzerine piyano ve armoni dersleri almaya koyulmuş, küçük yaşta ilk beste denemelerine başlamış, bazı senfoniler, oda müziği yapıtları yazmıştır. 20 yaşlarında operaya bağlanmış, bu alanda verdiği ilk örnek 1818'de Venedik'te başarısızlığa uğramıştır. Yılmayan sanatçı denemelerini sürdürmüş, sonuçta Anna Boleno adındaki yapıtıyla İtalya'da geniş ün kazanmıştır. Ağır bir akıl hastalığına tutulup yatağa düşünceye kadar 70'e yakın opera yazmış, müzik tarihinde önemli bir yer kazanmıştır. 1834'te Napoli Konservatuvarı'na profesör olarak atanan Donizetti, düzenli bir yaşama dayanamadığı için oradan ayrılmıştır. Viyana, Bologna ve Paris'te yaşamıştır. Hastalığı önce 1845'te belirmiş, Paris yakınlarında Ivry Akıl Hastanesi'ne yatırılmıştır. Doktorlar hava değişiminin iyi geleceğini söyleyerek yurduna dönmesini öğütlemişler. Bu da bir yarar sağlamamış, bestecisi kısa süre sonra ölmüştür. Donizetti, İtalyan opera sanatının büyük ustalarından biridir. Yapıtları zarif, neşeli, güçlü, etkili melodilerle bezenmiştir. Bu melodiler ne Bellini'nin verimleri kadar ince, ne de Rossini'ninkiler kadar kıvrak değilse de, parlaklıkları, içten gelişleri, doğallıklarıyla daima sevilmiştir. Günümüz sahnelerinde şu operaları yer almaktadır. Anna Bolena, Le Lisir d'Amore, Aşk İksiri, La Favorita, Lucia di Lammermoor, La Fille du Regiment, Alayın Kızı, Don Pasquale. Le Lisir d'Amore, parantez içinde Aşk İksiri. İki perdelik gülünçlü opera. Metin, Felice Romani. İlk oynanış 1832 Milano. Türkiye'de ilk oynanış 1952 Ankara. Başlıca kişiler: Nemorino, parantez içinde tenor; Adina, parantez içinde soprano; Belcor, parantez içinde bariton; Dulcamara, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyılda İtalya'da bir köy. Nemorino adlı genç köylü, çiftlik sahibi zengin ve güzel Adina'ya çılgınca aşıktır. Beri yanda çavuş Belcor da kızı sevmekte, Adina her ikisine de yüz vermemektedir. Nemorino'ya kente gidip ağır hasta olan amcasını görmesini öğütler. Adam mirasını bırakmazsa delikanlının açlıktan ölmesi işten değildir. Köye sahtekar doktor Dulcamara gelir. Aslında şaraptan başka bir şey olmayan aşk iksiri satmaya koyulur. Nemorino bir şişe alıp içer, dans edip şarkı söylemeye başlar. Durumu gören Adina düş kırıklığına uğrayıp çavuşla evlenmeyi kabul eder. Düğün günü acısını unutmak amacıyla Nemorino bir şişe iksir daha almak ister. Parası olmadığından orduya asker olarak girmek üzere çavuşla bir anlaşma imzalar. Bu sırada da amcasının ölüp büyük bir servet bıraktığı öğrenilir. Nemorino ise olaydan habersiz iksir içmiş, sarhoş olmuştur. Adina gelir, durumu görür. Olanlardan kendi kendini suçlayarak Nemorino'ya askerlik anlaşması için gerekli paranın ödenip hükümsüz bırakıldığını anlatır. Hayır, delikanlı asker olmak isteğindedir. Sonuçta her ikisi de fazla direnemeyerek birbirinin kolları arasına düşerler. O sırada Nemorino amcanın ölümünü öğrenmiş, çavuş başka kız bulacağını söyleyerek Adina'dan vazgeçmiştir. Sahtekar doktor gösterilerle köyden ayrılırken perde bu mutlu sahneyi örter. Aşk iksiri, opera buffa türünün çağımızda bile tutulan örnekleri arasındadır. Hafif ve tatlı melodileri daima sevilmiş, pek çok ses sanatçısı soprano ve tenor partileriyle ün yapmak fırsatını bulmuşlardır. Tanınmış bölümler: Quanto è bella, parantez içinde Nemorino; Udit, Udite o rustici, parantez içinde Dulcamara; Quanto amore, parantez içinde Adina; Una furtiva lagrima, parantez içinde Nemorino; Lucia di Lammermoor, Lammermoor, üç perdelik opera. Metin, Salvatore Cammarano. İlk oynanış 1835 Napoli. Türkiye'de ilk oynanış 1953 Ankara. Başlıca kişiler: Lord Enrico Ashton of Lammermoor, parantez içinde bariton; Lucia, parantez içinde soprano; Sir Edgardo of Ravenswood, parantez içinde tenor; Lord Arturo Buclow, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyıl başlarında İskoçya. Tüm varlığını kaybeden Lord Enrico, kendisini bu durumdan kız kardeşi Lucia'nın kurtaracağını umut etmekte, üstelik eski düşmanı Sir Edgardo'nun intikamından korkmaktadır. Lucia zengin bir adamla evlenirse borçlarını ödeyecek, içinde bulunduğu güç durum sona erecektir. Bir yanda Sir Edgardo bir kazadan kurtardığı Lucia ile sevişmektedir. Bu ilinti Enrico tarafından duyulmuş, gençlerin aşkına engel olmak için çare aramaya koyulmuştur. Edgardo'nun bir görevle Fransa'ya gitmesi üzerine Lucia'yı zengin Lord Buclow'la evlendirmek üzere hazırlıklar başlar. Kardeşine Edgardo'nun başka bir kadınla evleneceğini açıklayan sahte bir mektup verir. Düş kırıklığına uğrayan Lucia evliliğe razı olmuştur. Nikah töreni sırasında Edgardo girer. Gerçek anlaşılmış, imzalar atılıp nikah kıyıldığından geç kalınmıştır. Lucia bu acıya dayanamaz, kocasını öldürür ve çıldırır. Sadece Edgardo'nun ve onunla geçen tatlı günleri anmakta, bir yanda Edgardo, babasının mezarı başında sevdiğinin elinden gitmesiyle duyduğu acıyı anlatmaktadır. Konuklardan bir grup yaklaşarak delikanlıya durumu anlatır. Uzaktan yankılanan bir çan sesi de Lucia'nın ölümünü haberler. Edgardo için sevdiğiyle göklerde buluşmaktan başka çare kalmamıştır. Kılıcını göğsüne saplayarak yaşamına son verir. Konusu Sir Walter Scott'un The Bride of La Mermur, La Mermur Gelini adlı romanından alınan opera, İtalyan bel canto sanatının ölümsüz örneklerinden biri olarak kalmış, Lucia rolü 100 yılı aşan bir süredir ünlü sopranolar için ölçü taşı olmuştur. Tanınmış bölümler Regnava nel silenzio, parantez içinde Lucia, Verano a te culaure, parantez içinde Lucia Edgardo, Soffriva ne pianto, parantez içinde Lucia Enrico, Che mi frena in tal momento, parantez içinde altılı, Ardon Glincenzi, parantez içinde delirme sahnesi, Lucia, Fra poco a me ricovero, parantez içinde Edgardo. Don Pasquale, üç perdelik gülünçlü opera, metin, besteci. İlk oynanış 1843 Paris, Türkiye'de ilk oynanış 1955 Ankara. Başlıca kişiler Don Pasquale, parantez içinde bas, Doktor Malatesta, parantez içinde bariton, Ernesto, parantez içinde tenor, Norina, parantez içinde soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 19. yüzyıl başlarında Roma. Zengin bekar Don Pasquale ilerlemiş yaşına bakmadan evlenmeye karar vermiş. Bu düşüncesi arkadaşı Doktor Malastesa'nın hiç hoşuna gitmemiştir. Onu bu sevdadan vazgeçirmek için bir plan düzenler. Bir yanda Don Pasquale'nin yeğeni Ernesto güzel bir dul olan Norina'yı sevmekte, amca iki gencin evlenmelerine razı olmamaktadır. Doktor Norina'ya gidip onun sahte bir nikahla Don Pasquale ile evlenmesi gerektiğini söyler. Bu evlilik boyunca ihtiyarı canından bezdirmesi yolunda öğütlerde bulunur. Kadını götürüp Don Pasquale'ye kız kardeş olarak tanıtır. Beğenirse evlenebileceğini açıklar. Don Pasquale bayılmıştır güzel kadına. İhtiyarın gerçek sandığı sahte bir noter nikahı kıyar. Nikahla beraber Norina'nın istekleri başlamıştır. Arabalar, elbiseler, mücevherler, mobilyalar, kadın ihtiyarı yanına yaklaştırmadığı gibi sınırsız ödemelerle iflas edecek duruma getirmiştir. Don Pasquale sonuçta hatasını anlar. Malatesta nikahın sahte olduğunu açıklar. Ernesto ile Norina birbirlerine kavuşurlar. Bestecinin geleneksel opera buffa türünde verdiği en tanınmış, en sevinmiş eser olan Don Pasquale, ölümüne yol açan hastalığın başladığı yıllarda yazılmış, günümüze dek daima ilgi görmüştür. Tanınmış bölümler Sogno, Suave e Costo, parantez içinde Ernesto, Quel Guardo ile Cavaliere, parantez içinde Norino, Keti Keti Immantinenti, parantez içinde Don Pasquale, Doktor Malatesta, Come e Gentil, parantez içinde Ernesto. Paul Dukas, PAULDUKAS, 1 Ekim 1865 Paris, 18 Mayıs 1935 Paris. Fransız bestecisi, öğrenimini Paris Konservatuvarı'nda Matthias Giraud ve Lubois'un öğrencisi olarak yapmış, 1888 yılında Roma ödülü ikinciliğini kazanmış, konservatuvarda ve École Normale de Musique'de öğretmenlik yapmıştır. Bestelemeye Wagner etkisinde başlamış, sonra empresyonizme yönelmiştir. Başlıca yapıtları şunlardır. Arlan ile Mavi Sakal operası, Sihirbazın Çırağı adlı orkestra şkertsosu, La Peri adlı bale müziği, Sihirbazın Çırağı, L'Apprenti Sorcier, senfonik şiir. İlk yorumu 1897 Paris. Büyük ozan Goethe, 2. yüzyılda yaşamış Grek yazarı, Samosotalı Lucia'nın Tanrıların Diyalogları adlı yapıtından aldığı bir konuyu Sihirbazın Çırağı adlı baladında kullanmış. Balat, besteci Duca'ya senfonik şiirin esinini vermiştir. Öyküye göre sihirbaz, Pankrates yardımcısı Ökrates'e birkaç kova su getirmesini söyleyerek gider. Ökrates bu amaç için efendisinin iş yaptırdığı süpürgeyi kullanmayı düşünür. Sihirli kelimeleri söyler, süpürge suyu taşımaya koyulur. Ancak Ökrates durduracak sihri bilmediğinden ev suyla dolmaya başlar. Çırak süpürgeyi parçalar, bu defa her parça ayrı ayrı su taşımaktadır. Ökrates boğulmak üzereyken sihirbaz yetişir, süpürgeleri durdurur, çırağını bir temiz pataklar. Dukas öyküyü gerçekten esprili bir şikayet su anlayışıyla anlatmış, fagotun sunduğu süpürge temasıyla süslemiştir.